Gençlerin Gündem Podcast'ine hoş geldiniz. 26 Eylül 1 Ekim 2011 arasını konuşacağız. Yanında Levent Pekcan var.
Merhabalar.
Levent abi yine dolu sayılan bir gündemimiz var.
Evet. Geçen haftaki kadar değil ama dolu.
Evet. Şöyle bakalım. Amazon kendi tabletini duyurdu.
Evet. Türkiye'yi doğrudan ilgilendirmese de olsun. Genel olarak hani önemli bir olay. Hani dolaylı olarak yansıyacaktır. O yüzden hani dile getirmemiz şart.
Microsoft Xbox kullanıcılarını banladı yanlışlıkla. Ondan sonra da tabii düzeltti. Microsoft ve Samsung mobil cihazlar konusunda patent anlaşması yaptı.
Güzel.
Samsung ve Intel birlikte Linux tabanlı bir yeni bir mobil işletim sistemi geliştirme kararı aldı.
Ben buna biraz bundan sonra gelecek olanla birlikte gülüyorum yani.
Nokia yeniden mobil işletim sistemi geliştirmeye başlayacak. Evet.
Meltemi. Yani belki okunuşu farklıdır. Herhalde Finlandiya dilinde mi ne bilmiyorum. Biz Meltemi diyelim. Bizim evet. Dilimize kolay geliyor.
Nokia 3500 kişiyi işten atıyor. Hatta Romanya'daki fabrikayı da kapatıyor.
Evet.
AMD gelir beklentisini biraz düşürdü. Ona da değineceğiz. Apple bu sefer değişik bir haber. Patent başvurusundan boş döndü.
Evet.
Ve tabi iPhone 5'in de herhalde tanıtılacağı etkinlik tarihi 4 Ekim.
Haftaya çıkıyor. Evet. Ya da tanıtılıyor diye.
Tanıtılıyor. Tekrar üçlü sistemler de bu arada çaktırmadan ufak ufak gözükmeye başladı.
Güzel.
Onun da haberleri ufaktan geliyor.
Geçen hafta konuşmuştuk evet. Tekrar şu.
Windows Phone 7 için Mango güncellemesi çıktı. Firefox 7 çıktı. Ve hemen arkasından Beta 8 çıktı.
6 zaten 6 çıkalı ne kadar oldu? Yani, 7 çıktı.
Google 13 yaşına bastı. Zynga'nın başı dertte bu aralar. Karlılığında düşüş var.
Evet. MySQL düşüşler var.
MySQL hacklendi. O bu haftanın önemli haberlerinden bir tanesiydi. Microsoft'un basın toplantısı vardı. Oradaki notlarımızı aktaracağız. Burada ilk güneş enerjisi santrali İstanbul'da açıldı. Türkiye'de. Bilişim Zirvesi 2011 başlıyor. Önümüzdeki hafta ondan bahsedeceğiz. Oyun dünyasında da tabii ki Battlefield 3'ün çıkması, daha doğrusu Betasan'ın çıkması haftaya damgasını vurdu. Evet. Oradaki deneyimlerimizi biraz paylaşacağız.
Herkes onun peşinde şu anda.
Evet. Şimdi ilkinden başlayalım.
Evet.
Amazon kendi tabletini duyuruyor.
Kendi tableti.
Hem de fiyatı da uygun.
Amazon eskiden beri Kindle serisi, Kindle serisi elektronik kitap okuyucular satıyordu da bu sefer tablet bilgisayar
evet, tablet
üretti. Kindle Fire 7 inç ekranlı, donanımı düşük, 8 GB depolama alanı, çip çekirdekli Texas Instruments işlemci.
$199'luk fiyatı.
$199, GPS yok, 3G yok.
Evet, Wi-Fi.
Bir güzel yanı 7 inç ekran IPS tipinde yani. Panele sahip. Yoksa hani 7 inç tablet piyasada zebil gibi biliyorsun.
Tabii.
Hani 7 inç kategorisinde $199 da çok heyecanlandırıcı bir şey değil.
Doğru.
Ama işte bunun ekranı kaliteli. Bir de şöyle Android 2 serisi kullanıyor. Fakat şey yapılmış. Yeni bir Amazon 100 giydirmiş. Bütün Amazon servisleriyle bağlantılı hani film kiralama, müzik kiralama, e-book alma.
Evet.
İşte Amazon'un sağladığı bütün servislerle iç içe bir tablet. Yani Amazon'un tableti. Ne? Ses yani ilgi çekici. Özellikle hani biz tabii biz Amazon'un hizmetlerinden yararlanamadığımız için bizim için bu sadece bir tablet bilgisayar olarak kalıyor.
Tabii.
Ama Amerikalılar için ilginç tabii orada olsaydık farklı bakardık.
Öyle.
Belki daha çok heyecanlanırdık.
Fiyatı da iyi çünkü.
Biz sadece bakıyoruz. Bununla birlikte iki tane de yeni Kindle versiyonu var duyurulan. Birisi $79 çok ucuz. Birisi $99 biraz daha pahalı ama dokunmatik ekran ikisi de. Bunlar bana daha cazip geldi. Gerçi evet. Biz bunlarda da hani Amazon'dan kitap alma falan olasılığını kullanamıyoruz ama iyice hafiflemiş falan bana o cihazlar daha cazip geldi. Amazon'un Türkiye'ye yönelik hiçbir hamlesi yok.
Hiç yok.
Yani eBay bile gitti gidiyorlar. Önce ortak yani. Oldu sonra çoğul hissesini aldı falan. Amazon hiçbir hamle yapmıyor Türkiye'ye yönelik. Çok ilginç.
Çok böyle bir pazara girmek istemiyor adamlar bir şekilde.
Yani ortaklık da kurmuyor yani. Evet. Hepsi burada falan hani aday olabilecek şeyler, partnerler. Hani aday olabilecek dediğim hani uygun bir şeyde durumda.
Hani eskiden hani olsa başka insanların ürünlerini satıyordu.
Evet,
şimdi
evet.
Kendi ürünleri var.
Evet.
Artık bu onun evet. için doğrudan pazar.
Ya en azından şu kitap işini getirse ama yok hani firmanın Türkiye'ye yönelik hiçbir hareketi yok.
Evet. Diğer habere geçelim. Microsoft bazı Xbox Live kullanıcılarını banlamış. Sen banlamış.
Yok ben banlanmadım neyse ki. Şeye banlamış. Yazılım hatası diyorlar. Mod malum hani Xbox'ın donanımına dokunmak yasak.
Doğru.
Hani neyini modlarsan hemen ancak hani kasasını falan modlarsan tamam da hani içinde bir şekilde makinenin anlayabileceği elektronik bir şeyini değiştirirsen makine hemen Microsoft'a seni ispiyonluyor. İşte şey yine bir kısım kullanıcı makinesi modlanmış gözükmüş. Neyse ki hani Microsoft fark etmiş. 3 ay bedava Xbox Live Gold süresi hediye etmiş o mağdur olanlara. 20 puan, 20 dolarlık Microsoft puanı bu 1600 puana denk geliyor. Microsoft puanı hediye etmiş ve şeyi de biliyoruz diyor. Yani biz hani kimlerin yanlışlıkla banlandığını
evet,
biliyoruz. Yani dolayısıyla düzelteceğiz merak etmeyin diyor ve herhalde bittiler çünkü şeye kadar Eylül'ün 9'una kadar sürmüş bu yanlış banlamalar.
Evet.
Şey olayı güzel. Hani biliyoruz kimler mağdur oldu. Düzelteceğiz kısmı. Güzel. Ben Türkiye'de duymadım hiç.
Evet.
Etkilemedi herhalde. Ben anlamadım valla.
Sen bayağı Battlefield 3 falan oynadın yani.
Evet tabii tabii. Şimdi bitse de çekimler değil gidip mi? Oynasak biraz da.
Şimdi Microsoft'la devam edelim. Samsung'la Android cihazı için patent anlaşması yapmış bu arada.
İlginç şimdi Microsoft ve Android.
Evet. Demek ki Microsoft tarafından patentlenmiş teknolojiler var. Yine Android'in içindeki.
Onların evet bazı öyle bir şeyleri var. Bazı iddiaları var. Microsoft'un hani Android'de benim çok payım var falan diye.
Dolayısıyla Samsung.
Bu şey patent anlaşması şey. Hani Microsoft diyor ki bakın benim patentlerim var hani yakarım canınızı.
Evet doğrudan bir şey yapmıyor ama gel anlaşalım diyor.
Daha önce HTC'yi yola getirdi. Şimdi de İşte Samsung'u yola getiriyor. Bu şey sadece, bu aslında şöyle yani Microsoft'un patentlerini lisanslamış oluyor telefon üreticileri. Evet. Yani bir patent değiş tokuşu, ortak araştırma falan anlaşması değil bu.
Değil.
Sadece Microsoft satmış. Haklarını evet. satmış. Satmış da demeyelim de işte lisanslamış.
Dolayısıyla Microsoft Android'lerden para kazanmaya
yani başlıyor. Şey yok aslında Microsoft'la Samsung el ele diye bir
yok,
şey yok.
Yok.
Sadece Samsung, Microsoft'un kütüphanesinden bazı patentleri lisanslamış.
Evet, yani tabii orada merak edilen şu, bunun sonucunda acaba fiyatlar ürünlere yansıyacak mı? Ürün fiyatlarına yansıyacak mı? Kullanıcıdan çıkartırlar mı? Çünkü her tabletten pay alacak Microsoft.
Evet, evet. O para direkt ücrete yansır mı ben de bilmiyorum. Yani İnşallah yansımaz.
Herhalde öyle bir zaten... Oradan elde edeceği kar belki şey kendi ürünlerinden elde etmiyordur.
Evet.
Windows Phone 7'de elde etmiyordur yani.
Zaten sırf patentten yaşayan firmalar var biliyorsun. Özellikle bu teknolojinin hani ilk temellerini almış firmalar atmış. İşte Xerox'tur, IBM'dir, Silicon Graphics'tir.
Evet.
İşte bu firmalar hani tamam hala çalışmaları var da bir yandan da patentten yaşıyorlar. Mesela Silicon Graphics tamam IBM hala teknoloji üretiyor. Xerox hala teknoloji üretiyor da. Silicon Graphics yıllardır patentleri sayesinde hayatta.
Doğru.
Bunun gibi işte Rambas. Gerçi yani. Şimdi geçen hafta da konu ettik yeniden yükselişte.
Evet.
Rambas patentlerinden yaşayan bir firma. Biraz ben Kodak'ı öyle görüyorum. Çünkü
tabii,
Kodak fotoğraf makinesini icat etmiş firma olduğu için. Onlar da deli gibi şey kütüphanesine sahip. Patent kütüphanesine. Sadece patentten yaşanabiliyor.
Evet. Şimdi... Samsung demişken diğer Samsung haberine geçelim o zaman. Şimdi Migo bitti biliyorsun. Intel
N8'le, N9'la
evet.
başladı, bitti.
Intel kendisine yeni bir kurban mı arıyor artık? Ne yapıyorsa. Samsung ve Linux'la birlikte yeni bir Tizen adlı bir platform geliştirilecekmiş.
Bana çok ilginç geldi. Yani Intel Nokia ile Migo'yu geliştirdi.
Batırdı.
İşte Nokia da küstü, Intel de küstü, bıraktı. Şimdi Nokia Microsoft'un sevgilisi oldu.
Evet.
Motorola Google'ın oldu.
Evet.
İşte Samsung ve Intel iki tane böyle geride kalan firma. Mobilya, ya Samsung söylemiyorum. Intel biliyorsun Intel şu cep telefonu ve tablet olayına bir türlü giremiyor.
Evet.
Bir türlü olmuyor bu iş. Hatta şansı gittikçe de kapanıyor.
Doğru.
Windows 8 ile ARM desteği gelince falan. Samsung da hani bir her yere saldırma derdinde. Hani nereden bir şey için nereden tutunabileceğiz diye ne kim tamam derse ona göz kırpıyor. Şimdi Intel ile Samsung partner olmuşlar. Yine Linux temelli şeyi de katmışlar işin içine. İşte Linux Foundation falan evet, da destekliyormuş. Linux temelli yeni işletim sistemi. E kardeşim Migo vardı işte o da Linux temelliydi. Artı hani Samsung da hani Samsung şeyi merak ediyorum. Android'e mi küsüyor? Android'e mi? Çünkü Android Google Motorola işte evliliği.
Yani Android ama sonuçta ürünleri çok fazla ürünü var. Artı bir de kendilerinin badası var.
Yani o zaten artık iyice
yani evet
ölmüş çocuk.
Mobil işletim sistemi manyağı oldu Samsung.
Yani Samsung dediğim gibi her kollarını açana koşuyor.
Evet.
Şeyde bir güçlü bir partner arayışı içinde. Nokia'nın hani Nokia'da biraz bahsedeceğiz. Nokia'dan haberler kötü ama şeyde hani bu mobil işletim sistemi tanımı beni son hafta yani bu geçen hafta güldürmeye başladı. Yani ya yeni bir mobil işletim sistemi istemiyoruz kardeşim. Evet. Ama tabii beni dinleyen tabii ki yok. Nokia'da kendi işletim
evet,
sistemi
bir adı daha da Meltemi olacakmış.
Ya şimdi yine Linux bazlı.
Evet.
Bu sefer ama özelliği şu. Çok ucuz telefonlar için.
Evet,
çünkü Symbian 40 düzeyi.
Evet, Nokia'nın en kuvvetli olduğu yerler onlar.
100 liralık, 150 liralık artık telefonlara şey istiyor. 100 yani şey örnek verdim tabii daha ucuzu da var, daha pahalısı da var. Bu ucuz telefonlara dokunmatik ekran destekleyen işletim sistemi. Migo'yu uyarlasaydınız be kardeşim. Yani şimdi şey Migo'nun zaten hani Migo ekibinin bir kısmı şey olacakmış.
Evet.
Meltemi yapacakmış.
Şimdi benim orada anlamadığım şey şu abi. O akıllandırmak istedikleri telefon piyasasının yani o telefonları alan insanların temel ihtiyacı şu. Dokunma bakıma değil. Çok uzun süre gitsin pili istiyorlar.
Evet.
Sen buna dokunmatiklik getirdiğin zaman o özelliği orada alacaksın. Yani gitmeyecek o kadar. Bir hafta iki tabii hafta standby'da dursun yok yani.
Bir de işte o insanlar şey istiyor. Narin bir telefon istemiyor.
Evet.
Kaba,
sağlam olsun.
Sert, işte cebe atılacak
tuvalete çanta. Tuvalete düşünürsen sifonu çek üstüne
işte,
gitsin.
He, şey olmasın, çantada işte atarken hani içine çizilir mi diye düşünme. Hani o insanlar dokunmatik ekran istiyor mu tartışmalı. Bir de şu var ya bu Migo lanetli midir kardeşim? İşte ya. Intel kendi çocuğu sırtını dönüyor. İşte başka bir şey Tizen yapmaya çalışıyor. Nokia, işte Migo Nokia'nın kendi çocuğu. Nokia onu unutuyor. İşte Meltemi yapacağım diyor. Garip yani Migo'da bizim görmediğimiz bir şey mi var? Şey değil gelecek. Mi? N9 bu haftalarda gelecek.
Evet.
Bakalım ne göreceğiz.
Evet. Nokia'dan devam edelim. Nokia'da 3500 kişi işten çıkarıyormuş.
Çok. Ki bu kaçıncı işten çıkartma
şey,
dalgası?
Evet. Şey komik. Bu Fon Arena'da çıkmış bu haber. Diyor ki Nokia'nın diyor bütün bültenleri İngilizce diyor.
Hmm.
İngilizce ama diyor kötü bir İngilizce diyor. Kovulmak yazmamışlar, align demişler. Ayar çekiyorlarmış.
İşte o şey, o ama şey işte o nasıl söyleyeyim? Firma dili. Yani mesela bilirsin büyük firmalar kapanmazlar ya da işte tabii bir firma bir firmayı satın almaz. Güçlerini birleştirirler. Stratejik ortak olurlar tabii bilmem ne. İşte dolayısıyla hani 3500 kişi de işten çıkartılmıyor. İş gücü yeniden organize ediliyor.
Tabii, tabii.
Ayarlanıyor.
Mutlaka evet.
Romanya'da bir fabrikası varmış. Komple kapanıyormuş. Zaten
evet
hani 1500 kişi zannedersem oradan çıkıyor. Geri kalan da şey
değişik yerlerden.
Pardon. Romanya'da 2200 kişi işten çıkıyormuş. Geri kalanı da genel olarak iş gücünden ama
evet
daha çok da şeyden Finlandiya'dan bekleniyor.
Kötü tabii yani.
Çok ilginç ya yani Nokia devamlı hep kötü haber geliyor Nokia'dan. Windows'lu telefonlar nerede? Hadi artık
ya
bekliyoruz. Sonbahar geldi. Ben Nokia'yı seviyorum. Hani ve bu cep telefonu piyasasındaki rekabet ortamında bir Nokia olması gerektiğini düşünüyorum. Ama hani her şey kötü hep kötü haber geliyor Nokia'dan.
Bir kötü haber de hep yani gelen yerlerden bir tanesi de AMD. Onlar da işte ikinci çeyrek ile üçüncü çeyrek arasında %10 oranında bir gelir artışı beklerken %4 ile 6 arasında çekmişler.
Ama artış yine zarar
tabii,
değil.
Artış
yani
ama
şey düşüş değil.
Tabii. Yine de %10'dan evet. düşüyorsun.
Hisse senetlerini etkilemiştir tabii, anında.
Şeyde şu, sorun da şu. Lanoların 32 nanometrelik üretim teknolojisindeki üretim sorunu. Oradaki problemler nedeniyle bunlar ürün tedariğinde zorlanıyorlar. Az ürün, az kar gibi bir etkiye herhalde sebebiyet evet, veriyor. Evet. Çünkü 45 nanometre işlemcilerde de beklenen talep karşılanamamış.
Şu üretim teknolojisini düşürme konusunda Intel'in başarısına kimse sahip değil.
Evet.
Adamlar hani 65 milimetre, 40 işte 45 milimetre, 32 milimetre, şey nanometre, tık tık tık tık keşke milimetre olsa nanometre. Intel tık tık tık düşürüyor. Eskiden beri böyle.
Hep hiç sorun yaşamadı. Yani
130 nanometre falan 180 nanometre devirlerinden beri böyle. Intel düşürüyor bunu. Ve bunalım falan yaşamıyor. Yani ya. Aman işte şey işte verim düşük hani yield düşük. Aman şöyle oldu böyle oldu. Intel'de hiç böyle bir sıkıntı yok.
Olsa bile ya da yansımıyor.
Yani yansımıyor. Ama şöyledir. Yok. Çünkü Murat şöyle şeyler yaşarsın. Intel, AMD'de ve hani diğer ekran kartı üreticilerinde işte Nvidia'da falan. Hani bazen ne olur? Bir ürün yok satar. Yani yoktur. Yeteri kadar işte işlemci yoktur. Kart üretilemez. Şey, zamanında 47-70'ler, 57-70'ler falan ekran kartı alanında. Nvidia'da da aynısı yaşandı. Ya da AMD. Bazen son zamanlarda değil ama yıllarca hani AMD işlemci almakta zorluk çekti. Yoktu.
Doğru.
Çarşıya çıkarsın paranla satın alamazsın. Intel'de hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Intel'in hangi işlemcisini almak istiyorsan
evet.
git dükkana var.
Var. Ama Intel'in tabii ki üretim gücü burada.
Müthiş.
Yani öyle bir şey ki yani AMD dünyanın en iyi işlemcisini yaratsa bile sonuçta onu tabii. üretebildiği kadar bir pazar tabii. payına sahip olacak.
Zaten AMD başarı öne yani işlemci açısından öne geçtiği anda şey başlıyor. Tedarik sorunu başlıyor.
Tabii.
Alamıyorsun. Bu Athlon XP'de Ayyuka çıktı. Doğru. Biliyorsun. Alamadık. Hiçbir zaman alamadık. Bulunmazdı. Hiçbir... Yani ha şey olmuş işte o, mavi bilgisayara Athlon XP 1700 Plus gelmiş. Hurra. Ya, herkes şey yapar. Öyle. 25 tanedir 30 tanedir biter. Sonra 15 gün daha işlemci yok falan. İşte o yüzden hani AMD'de bu sıkıntı var.
Evet. Bu arada Apple'dan bir haber daha, çoklu dokunmatik teriminin isim hakkını almaya çalışıyor Apple.
Multi-touch lafının.
Evet. Multi-touch lafını vermemişler. bu yıl da almamış.
Çünkü alsa Apple anasını ağlatacak yine ortalığın. Zaten bir sürü o patentleriyle herkesi üzüyor. Hani tablet ve telefon üreticilerini. Daha kötü yapacak. Herkesi pataklayacak. Multi-touch da diyemezsiniz diyecek. Ama bu çok geniş bir iddia olduğu için hani ben bu lafı şey yapacağım, patentleyeceğim. Kardeşim hani her şeyi kapatıyorsun bir anda. Vermiyorlar. 4 kere mi reddedilmiş? 4. kez reddedilmiş.
Evet. Bu arada kazandıkları bir dava da var. Uyanık firmanın teki Amerika'da şey yapmış. MacOS yüklü PC satmaya çalışmış. Onlar da onu mahkemeye vermişler. Apple'ın hakkı diyor mahkemenin kararı. O şeyler MacOS işletim sistemi Mac'lerde evet. olacak diyor. Birileri hakikaten yükleyip satmış.
Ya enteresan yani o evet eskiden beri şey hani hatta ben hani o bazen Türkiye'de bile
yapılıyor.
Cin fikirli arkadaşların aklına geliyor.
Hackintosh.
Abi bunu yapabilir miyiz hani onu satalım. Hani
evet.
biz yapalım satalım. Şey yapmaz Apple rahat ettirtmez rahat vermez yani.
Doğru.
Türkiye'de bile yapsan
gelir.
Eninde sonunda ha bir tane, iki tane, beş tane arkadaşlarına satarsın da öyle reklamlar vermeye kalktığında gelir yakana yapışır.
Doğru. Bu arada Apple demiş ki 4 Ekim'de artık nihayet şu karın ağrısı bitecek.
Telefon çıkacak.
Çıkacak evet.
iPhone 5 mi? 4S
ne
mi?
Artık.
Ne ya da hem 5 hem 4S de olabilir diyorlar. Peki şey ne yapacak? Şimdi her gün bir iPhone 5, her gün bir iPad 3 haberi yazmak teknoloji yayıncılığının artık şey oldu, farzı oldu.
iPhone 6'ya geçecekler abi orada. Yani.
O gün ben şey bekliyorum. O gün iPhone 6 bütün detaylar falan diye haber yayınlayan meslektaşlarımız olabilir değil mi?
Olacak. Fiyatı. Teknik özellikleri.
Şeyden de korkuyorum. O gün kaç iPhone 5 haberi çıkacak acaba?
Tabii
yani.
Canım. iPhone 5 manyağı olacağız hepimiz.
4 Ekim.
Evet.
Salı günü.
Ufak ufak bu arada paralelden şey geliyor. Nvidia'nın Tegra 3 tabanlı Android'leri çıkıyor.
Kal-El.
Karar,
değil
evet.
mi? Bu geçen yani hafta konuştuğumuz.
Geçen hafta konuşup
4.1 ve... çekirdekli işte.
Evet. Çok da hoşumuza gitmişti o mantık. Evet, evet. Bakalım ürünler çıkmaya baş göstermeye başladı. Yani şahsen ben hakikaten Tegra 2'li hiçbir şey şu zaten sonra almam.
Çok yakın çünkü Tegra 3.
Yani, işte ürünler çıkıyor.
O yüzden artık evet Tegra 2
ZTE'nin tableti görüntülenmiş bu arada. Tabii ZTE bana bedava bir şey verse hiçbir şey almam onlardan. Üstüne para verse yine almam.
Senin bir deneyimin var. Evet. Keyifsiz.
Şu bizim 3G modem. Evet. Yani daha modem yapmayı beceremiyorlar. Bu tabletten nasıl yapacaklar?
1280x800 ekran konusu güzel yalnız.
Evet. 7 inç.
1.5 GHz işlemci. Bu güçlü donanımı olan bir evet. tablet. Fakat hani bir kere kalın gözüküyor fotoğraflarda. Yani ZTE'nin zaten ben şeyini de pek zannetmem. Böyle hani süper tasarlanmış yok jilet yani. Gibi incecik bir cihaz üreteceğini zannetmem.
ZTE hiçbir şey üretmesin.
Bunlar şey çünkü bir de ince cihaz sadece tasarım şeyi değil. Tasarım tabii. olayı değil. İnce cihazın monte edilmesi çok daha pahalı tutuyormuş. Mesela bir iPad'in montajı, bir iPhone'un montajı ve Foxconn'a çok pahalıya mal oluyormuş.
Çalışanları da çıldırtıyormuş bu arada.
Evet, Foxconn o yüzden hiç sevmiyormuş. Hani Foxconn'dan başka üreticiler de var ama tabii biz Foxconn'a biraz takılmayı seviyoruz bu konularda.
Evet.
Bakalım. Yani dolayısıyla ZTE'nin tableti hani evet. kütük demeyelim de birazcık kalın oluyor.
Mango çıkıyor abi. Çıktı daha doğrusu.
Windows Phone 7 sahiplerine
evet.
güncelleme. Türkiye'de Windows Phone 7 hala yok. Sen o konuda daha sonra bilgiler vereceksin hı hı. değil mi? Şeymiş, Windows Phone 7 Türkiye'de yok falan ama Windows Phone 7'yi her deneyen beğendi.
Evet, herkes bayılıyor.
Her deneyen beğendi. Dünyada hani daha bir çok büyük bir pay elde etmiş değil ama dünyada da yani Windows Phone 7 dikkat edersen mesela Windows Phone 7 ile dalga geçilmiyor.
Hiç yok.
Windows Phone 7 üzerine böyle olumsuz haberler, yorumlar falan az.
Az.
Ya da yok gibi. Mango işte daha da şeylerini, pürüzlerini gideriyor Windows Phone 7'nin.
Evet.
Herkese açıldı. Güncelleme sunuldu. İnşallah artık biz Windows Phone 7 ile Mango üzerinden tanışacağız
tabii,
herhalde.
Öyle
değil mi? Çünkü daha hala bir örnek ben
yok,
göremedim.
Yok, yok.
Meslektaşlarımızın ellerinde var da nedense bize yollanmamayı tercih ediyor firmalar.
Evet.
ya da alan meslektaşlarımız geri vermiyor galiba. çok beğendikleri için.
Olabilir.
İşletim sistemi çok başarılı olunca.
Şimdi bu arada Firefox 7 çıktı.
İnanılmaz bir durum.
Ya.
yani Firefox 5 çıktı daha kaç oldu? 2 ay mı? 3 ay mı ne oldu hatırlıyorum.
Artık suyu çıktı.
Dün gece işte 2-3 gece önce çalışırken evde bir anda ekrana yazı çıktı. Firefox 7 update etmek evet. istiyor musunuz?
Kaç oldu diye bakmak zorunda kaldım ben.
İşte 7 çıktı. Beta'da betası çıkmış 8'inde.
8'inde betası evet.
Şimdi Firefox 7'yi çıkarttılar. En büyük iddiaları şu, bellek üretimini, tüketimini küçülttük, azalttık. Ben hiçbir şey göremedim öyle.
Yani.
Sonuçta 2 GB bellekli bir dizüstü bilgisayar kullanıyorum. 1 GB'dan fazla kullanıyor Firefox. Hani 3-4 tab açtığımda, bir 4-5 saat çalıştığımda 1 GB'dan fazla kullanıyor. Hala öyle kullanıyor. Ben hiçbir şey fark, Windows 7 işletim sistemi, hiçbir fark göremedim. İşte 8 çıkacakmış. 8'i de görür müyüz bilmiyorum.
Görenler görmeyenleri anlatsın.
Heh, yani.
Google 10 yaşına bastı. O kadar da yani sanki hep vardı gibi gözüküyor. 13 küçük.
Değil mi? Yani ben tabii şeyden şoktayım. Google Dark Hardware'den daha genç. Tam dinozor olduğumuz ortaya çıktı. 13 yaşına bastı. Şey yaptı yine, güzel bir logo yaptı falan, bir şeyler yaptı özel. Şeylerini hatırlamıyoruz. İlk başlarını hatırlamıyoruz.
Evet.
O zaman da hayatımızda yoktu. Yahoo vardı, Altavista vardı. Hani
ben
Yahoo
Altavista
vardı.
Kullanmış.
Ben ilk Web Spider diye bir şey kullanmıştım yanılmıyorsam. İşte sonra Altavista'yı kullandık, Yahoo'yu kullandık. Yahoo daha çok şeydi, reklamlı meklamlı bir
evet,
şeydi.
Evet,
o yüzden Altavista'yı daha çok kullandık.
Daha ciddi bir yönüsü vardı
evet.
Altavista.
İşte hasta la vista kiminin söylenişine göre işte Alta Vista'yı kullandık. O zamanlarda Google varmış arkalarda bir yerlerde ama biz görmüyormuşuz yani ön planda değilmiş.
Hakikaten ne oldu da biz Google kullanmaya başladık ben onu hatırlamıyorum.
Valla bir gün bana bir arkadaşım şey dedi ya Google diye bir yer var hani çok süper işte çok isabetli sonuçlar veriyor. Hatta şeyi anlattı hani. O arama algoritmasını anlattı falan. Çünkü kendisi de öyle bir şeyler düşünmüş vakti zamanında. Yazdık. Tabii ilk başta yanlış yazdık. Google'da işte nasıl yazılıyor? İki tane G mi var? İşte Google falan bir şey. Baktık güzel bir şey. Yani bomboş bir ekranda arama kutusu var. Çünkü o zamanlar işte zaten. Yahoo falan bizi bezdirmiş. Yani Yahoo'ya giriyorsun. Dergi gibi bir şey çıkıyor hala öyle. Baktık şey de güzel. Tıklıyorsun geliyor, tıklıyorsun geliyor. Her şey çok hızlı. Yani iki günde şey olduk. Evet. Alta Vista falan silindi bu zaten Google geldi. İyi ki de var Google. Sayesinde çok şey değişti.
Evet. Diğer habere geçiyorum. Zynga'nın başı dertteymiş.
Farmville'ın yapımcısı.
Evet.
Zynga.
Karlılıkta düşüş varmış.
Hem de ne düşüş? %95. Ya ben bu habere çok şaşırdım Murat. Çünkü şöyle. Zynga herkesin gıpta ettiği bir firma. Adamlar işte Farmville oyunu, başka oyunları da var ama en önemlisi Farmville. Diğerlerinin hepsini at çöpe. Farmville'le milyar dolarlık noktalara çıktılar. Fakat firma ilginç, firma hala özel firma. Hani halka açılmış değil, borsaya kote olmuş değil. Ve şey bekleniyordu. İşte bu Zynga'nın başında... Çok genç, hani büyük olasılıkla senden benden küçük bir arkadaş var. Hmm. Bu Mark Zuckerberg'in arkadaşı falan olduğu söyleniyor. Daha önce de böyle başarılar elde etmiş. Yani bir şey kurmuş, bilişim alanında geliştirmiş, yükseltmiş, halka arz etmiş, parasını almış, bırakmış gitmiş. Ondan sonra artık o organizasyonlar felakete mi sürüklenmiş bilmiyorum ama bu arkadaş bir iki kez bu başarıyı yapmış. Bir şey geliştirmiş, satmış, parasını alıp kaçmış. Şimdi deniyordu ki Zynga'da da aynı şeyi yapacak. Ama bu sefer milyar dolarlar götürecek, kazanacak. Fakat hani zirvede bırakamadı işte.
Yeah.
Bir anda en son çeyrekte şey yıllık bazda pardon %95 oranında düşüş. Yani zirvede bırakamayıp bir de mahvettikten sonra mahvetmiş duruma getirmiş durumda. Ha tamam hala şey. Hala dev bir firma da o en yüksekteyken bunu halka açsaydı ömrü boyunca kazandığı parayı sayamayacaktı.
Doğru.
Şimdi düşüş başlamış. Çok yorumlar yapılıyor. Yani bunun bir sürü şey var. Nedeninin olabilecek nedeni var. İşte mesela biliyorsun Zynga Farmville demek. Evet. Başka bir sürü oyun demek ama hepsini boş verdim. Farmville demek. Farmville Facebook demek. Zynga Farmville'i Facebook'tan ayırabilmek için kendini paraladı. Farmville.com'dan oynatın. İşte oynayın size işte traktör verelim, bıçak döver verelim falan. Olmadı bir türlü. Zynga Farmville parası satmak istedi kendisi. Facebook'la bozuşma noktasına geldiler. Facebook dedi ki ben satarım parayı hani sen de yararlanırsın falan. O yine Zynga'nın bir şey oldu. Hezimeti oldu. Bir yandan da şöyle... İnsanlar bıktı.
Tabii.
Farmville gelişe... Ben ilk başta Farmville'e hayrandım. Farmville çünkü çok hani basit bir oyun olduğu halde adamlar her ay bir şeyler ekliyorlardı. Ya bu oyuna bile ne güzel yani adamlar her ay neler icat ediyor falan diyordum. Fakat işte o her ay bir şeyler ekleme işi öyle çılgınca bir noktaya geldi ki aylar yıllar geçtikçe artık eklenecek şey kalmadı. Saçmalamalar başladı. Ve oyun da şey oldu... Ya yani şöyle söyleyeyim. 3 sene önce Farmville kullanım kitabı yazsak 4 sayfa olurdu.
Doğru.
Şimdi yazsak 44 sayfa olur. Çünkü öyle karıştı ki kooperatifler, dükkanlar, bilmem neler işte falan filan. Oyun eski çekiciliğini yitirdi.
Yani ev hanımlarını kaybettiğin anda kaybetti.
Değil mi? Değil mi? Eski çekiciliğini yitirdi. Bir sürü şeyle doldu. Hani bu hep bir şey ekleyelim savaşı sonucu. Şimdi işte eskiden neydi? Elma ağacı, armut ağacı, vişne ağacı bilmem ne. Şimdi ne? İşte makarna ağacı, disco topu ağacı, işte gökkuşağı ağacı falan gibi. Bunlar da hani insanla ne bu ya dedirten şeyler. Kesinlikle. Bir de Facebook şeye çok fazla izin vermiyor artık. Şimdi bu oyunların özelliği şu Murat. Hep şey, arkadaşını çağır, arkadaşına haber ver. Daha çok arkadaşını çağır, bak sana ne vereceğim. İşte traktör, hızlı giden pembe renkli traktör vereceğim falan. Farmville'ın hep şeyi buydu. Esprisi buydu. Herkes herkesi çağırdı artık. Çağıracak adam kalmadı.
Doğru.
Bir de artık Facebook şeye izin vermiyor. Senin o yaptığın update'ler sadece Farmville kimlerde varsa onlara gidiyor. Hmm. Eskiden şimdi ben oraya işte Marul ektim. Sen oynamadığın halde görürdün Facebook'ta. Gördüm, evet. Levent Marul ekti. Şey artık sadece Facebook şey Farmville oynayanlar görüyor falan. Bakalım. Yeni oyunları çok fazla tutmadı o Empires and Allies falan. Tabi zenginin parası züğürtün çenesini yürüyor, yoruyor hala. Adamların hani sahip oldukları parayı biz saymakla bitiremeyiz de. Şey enteresan tabi hani bu halka arzı geciktirip de böyle büyük bir değer kaybına uğramak bir ticari başarısızlık. Doğru. Örneği kitaplara girecek bir örnek. Neyse evet. Çok konuştuk Zynga'yı.
Evet. Şimdi bu hafta yine enteresan haberlerinden bir tanesi MySQL'in hacklenmesi ve hatta etrafına zehir saçmasıydı.
Felaket.
Evet.
Felaket. Hacklemişler. MySQL'in dağıtıldığı ana site MySQL.com. Evet. Hacklemişler haftalar önce. iFrame'le içine zararlı kodlar yerleştirmişler. İşte malware denen kötü içerikli yazılımları kullanıcıya hiçbir şey hissettirmeden yükleyen şeyler eklemişler, kodlar eklemişler. Aylarca da dağıtmışlar bunları ya da işte haftalarca dağıtmışlar, evet. Bu yazılımları. Felaket. Felaket.
Düzelttiler tabii ama tabii kim bir sürü insan etkilendi hiç farkında bile değiller.
Tabii. Şey çok kötü. Ya sadece siteyi ziyaret ediyorsun. Hiçbir günah tabii yok. Hani şey olsa sen düştün, kendi düşen ağlamazlarsın. Hani ekrana bir kutu çıktı da ben yese bastım falan dese adam dersin ki aptal herif. Hani kaç kere dedim sana basma. Hani bir şeye basacaksan hayıra bas diye kaç kere dedim dersin ama burada adamın hiçbir suçu yok. Adam MySQL sitesini ziyaret etmiş sadece.
Evet.
Sistemine işte Trojan giriyor, Spyware giriyor, bilmem ne giriyor. Çok kötü.
Artı işte yani MySQL gibi firmanın aslında hacklenememesi lazım gibi bir şey var.
Tabii canım. Değil Oracle'ın mi? Firması. Oracle'a yani. Satıldı. MySQL.com. Hepimiz MySQL kullanıyoruz.
Tabii.
Ürkütücü.
İşin vardığı boyut açısından ürkütücü.
Evet. Evet.
Şimdi biraz bizim taraflara gelelim ufak ufak. Geçen hafta Microsoft'un basın toplantısı vardı.
Ben katılamadım. Sen gittin.
Evet.
Ne, aslında nasıl bir şeydi?
Olay şu. Microsoft'un Türkiye'nin ekibi 400 kişiyi buluyormuş.
Oo.
Evet, bu ekibin başlarını tutan müdürler hepsi oradaydı.
Tamam.
Onları tanıttılar aslında bakarsan.
Güzel.
İşte soru cevap bölümünde de biraz şeye bak, kaç soru soruldu güzel.
Ben soru cevap hatırına katılmak istiyordum. Çünkü hakikaten sormak istediğim şeyler vardı. Evet. Daha doğrusu sormak istediğim şey Xbox Live. Neyse ki sizler sormuşsunuz.
Evet, bu HSBC'nin bombalanan binası vardı meşhur. Oradaydı. Evet. Ya orası otel oldu sonra. Onun en üst katındaydı.
Hmm, kendi binalarında yapmadılar.
Yok, kendi yani. Binalarında yapmadılar. Dünya içerisinde. Türkiye şu an 26. sıradaymış. Çok hızlı büyüyormuş ama şu an halen 26. sırada.
Microsoft'un sıralamasında.
Microsoft sıralaması tabii. Ama işte ufak ufak yani bütün diğer ülkeler içinde rekorlar geliyormuş bazı bölümlerden. Yani hızlıca yükseliyorlarmış ama yine de 26 oldukları için bazı sıkıntılar
evet.
Çekiyorlarmış. Şöyle ki şu an ne var önümüzde? Windows Phone 7, Bing ve Xbox 360.
Evet.
Bunların Türkiye'ye gelişi. İşte Microsoft'un ayırdığı kaynaklar işte içinde bu 26. olmak kötü bir şey.
Tabii
çünkü 26, senden önce 26 ülkeye öncelik
evet,
veriyor.
25 ülkeye
öncelik veriyor.
Öncelik veriyor. Sana suyunun suyu kalıyor.
Evet, dolayısıyla burada bu soru soruldu. Xbox 360 ne zaman gelecek? İşte Bing, Windows Phone 7 ve 360'ı düşündüğün zaman ilk geleceğin 360 olduğunu söylüyorlar.
Ama Murat, ben sana özellikle şunu soracağım.
Evet.
Xbox, evet bunu ben meslektaşımız, senin de arkadaşın Levent Taşkıran'la da konuştum ben.
Evet.
Levent Taşkıran da aynı şeyi söyledi. Önce gelirse hani Xbox 360, Sonra Bing mi? Yok, sonra Windows Phone 7, sonra Bing. Bing dedi. Bu ifadeyi birebir ikiniz de hani aktarıyorsunuz. Tabii, tabii. Peki şey diye bir laf geçti mi? Xbox 360 gelmek üzere. Her an çok yakında.
Öyle bir şey yok.
Değil mi? Çünkü ben medyada bunu okudum da şey oldu.
Yok canım, öyle bir şey yok.
Çok, hani önce sizlerle konuştuğum için bir anda şey dedim. O arkadaşlar başka bir toplantıya gitmiş galiba.
Öyle bir şey yok. Hatta şöyle diyelim.
Benim bildiğim, sizlerin aktardığı yani bana, bir tarih sarf edilmemiş. Tabii İşaret değil. Verilmemiş.
Hiç işaret yok tarihle ilgili. Şöyle bir şey var. Geçen hafta biliyorsun Yandex gelmişti.
Rus arama motoru.
Adamlar nasıl geliyor? Yerel içerik üretmeye geliyor. Yani evet. Olay sadece Bing'i Türkçe yap git değil. Buraya geliyorsun mesela, Bing'in işte bir ofisini kuracaksın. Türkçe içerik üretecekler belki de.
Tabii.
Yani kapsamlı. Tabii. Xbox 360 da ürünü getirip satmak değil Microsoft açısından. Yani bu gelecekse, Microsoft bir ithalatçı değil bir defa. Yoksa yani. Ne olacak? Ver bir yetkili, bir ithalatçı ata, getirsin Xbox'ı. Yani. Ama doğru. Microsoft'un bakışı böyle değil. Geldi mi komple geliyor. Belki bir gün başladığı zaman işte bütün online servislerde Türkçe yerel hizmetler gelecek. Hmm. Bunun teknik servisleri tabii ki kurulacak. Belki oyunların Türkçeleştirilmesi. Yani çok kapsamlı düşündüğün zaman bu sefer de gelemiyorsun işte. Çünkü 26. sıradan, önemli sıradan düşük, maliyetli bir iş. O maliyeti sana yapana kadar önündeki 25 ülkeye yapılacak o.
Ama şu var Murat, yani ya en azından şu Xbox Live'a Türkiye eklensin.
Tabii.
Ben Microsoft Türkiye ofisinin Xbox konusunda yeterli çaba harcadığına kesinlikle inanmıyorum. Yıllarca işte bu korsanlık var Türkiye'de falan gibi böyle otomatik yanıtlarla oyaladılar. 2-3 sene önce bir Kıbrıs'taki bir toplantılarına katıldık. Xbox 360'lar vardı hani kurulu şeyle. İşte bir ay sonra geliyor şu anda şeyde, yolda, kamyonda, uçakta geliyor falan dediler. O Xbox 360'lar da piyasaya çıkmadı.
Sorun şu abi, Xbox 360 Microsoft istese de istemese de geliyor.
Her yerde var. Yani eskiden kaçakçılar satıyordu. Evet. Şimdi market, Electro World'de, işte evet. Darty'de var, MediaMarkt'ta var.
Daha doğru, yani bu şunu doğurdu. Artık madem bunlar satılıyor böyle yaygın tabii. Bir şekilde, artık Microsoft'un onun desteğini, biraz servisini vermek zorunda. Tabii. Çünkü servissiz tabii. Bir ürün satılıyor şu anda.
Şey de artık geçerli değil. Korsan. Tamam, korsanı var. Ama öbür taraftan gir Aral İthalat'ın sitesine yani. 100 küsur dolar, 50 liralık oyunlar satılıyor. Şeylerde, DNR'larda Xbox standı var. Şey bu, marka fonu falan gibi yerler ikide bir oyun şey yapıyor. Fırsatı yapıyor. Akşamına gir, sabah duyuruyorlar. Akşam gir, hepsi tükendi. Tabii. Yani sonuçta oyun satılıyor. Hadi artık, yani biz istediğimiz... Şu cihazın Xbox Live ağında ülke olarak Türkiye seçebilelim.
Evet.
Tamam, tercüme mercüme işi sonra gelsin ama Türkiye seçebilelim. Ben şundan umutluyum Murat. Windows 8'e Xbox Live entegre olacak. Evet. Hani konuştuk doğru. Ya iki hafta geçen ya da bir hafta önce. Windows 8'in Türkçesi olacak tabii ki. Dolayısıyla işte bu Xbox Live'ın Türkiye desteği falan... Bu Windows 8 ile birlikte hayatımıza girebilir.
Evet.
Yani orada mecbur kalabilirler artık bu desteği sağlamaya.
Doğru.
Hadi bakalım ne olacak? Çünkü malum oyun Xbox Live artık oyun satışı yok. İşte avatara şapka almak falan gibi şeyler de içeriyor.
Doğru.
Hadi
şimdi
bakalım.
İşte Microsoft kendi sıralamasını Türkiye ofisi olarak 26'nın üzerine çıkmak. Ya çıkarmaya çalışacak ki biraz daha öncelik alabilsin. Bir şikayetleri vardı.
Nedir?
İşte kişi başına düşen server Türkiye'de çok azmış. Çok fazlaymış pardon. Yani normalde gelişen ülkelerde kişi başına düşen server daha az oluyor. Sana hizmet veren bir server atıyorum. Ama bizde bir kişi bir sürü serverdan hizmet alıyor. Çünkü Türkiye'de yeterli server sayısı adedi yok. Adetler çok düşük. Server sayısı az olması demek de işte bu bir çeşit gelişmişlik ifadesiymiş.
Allah Allah. Evet. Şimdi ne demek istiyorlar ki?
Şöyle, bu biliyorsun bizde server diye adam ne yapıyor? Masaüstü bilgisayarı kuruyor. İçinde hiçbir server yazılımı yok aslında. Bunu kullanıyor.
Ha, o gerçek var. Evet. Yani donanım kısmında da yazılım kısmında da.
Evet.
Donanımı adam toplama PC'yi server olarak kullanıyor.
Aynen öyle.
Yazılımda da
evet.
Workstation işletim sistemini server olarak kullanıyor.
Evet.
Tamam, bu var.
Bundan dertler. İşte özellikle ya KOBİ'lerde. Ya da
web sitesi sahiplerinde de kendi serverına sahip olan az.
Az.
shared hosting kullanılıyor.
Evet.
Shared hosting'de de Türkiye'de beline vuruluyor. Yani bir sunucuya işte 10 bin ya. Web sitesi.
İşte o da onu öyle hesaplıyorlar. Hmm. Kişi başına düşen server sayısı.
Anladım.
Böyle olunca tabii Microsoft'un işte hedeflerinden bir tanesi onu yaymakmış. Ve eğitim veriyorlarmış insanlara, işte KOBİ'lere. Nasıl işlerini daha karlılığını bu işin yani bu sistemlere geçerlerse bir anlamda hani elle hesap yapmaktan işte bu SAP tarzı Microsoft'un da çözümleri var ya o tarz sistemlere geçtikleri zaman nasıl karlılıkları artacak falan bunları şu an bunların peşinden koşturuyorlar. Öncelikleri bunlar yani Xbox'a gelene kadar o yüzden aslında biraz da bütün kaynaklarını şu an server tarafını endeksliyorlar.
Valla biz bu konuda kendilerine yardımcı olamayacağız.
Evet.
Çünkü ben bir server kurduğum zaman da maalesef Microsoft ürünleriyle kurmuyorum. Bizim için pek Microsoft ürünleri server sunucu pazarında geçerli değil. Açık kaynak kodlu bedava yazılımları tercih ediyoruz.
Hani başka bir sorun daha var. Şimdi ben serverımı kurayım. Hadi hakikaten gideyim server alayım. Burada host ettiğin zaman dünyanın parası.
Tabii.
Gidiyorsun, yurt dışından alıyorsun.
Tabii, çok daha ucuz. 5'te 1 fiyatına yurt dışından kiralıyorsun.
O yüzden yani Microsoft'un bu konuda şikayeti varsa çift taraflı çalışmalı. Yani bu fiyatlar niye yüksek? Bunun tabii. Düşmesi lazım.
Tabii. Kendilerinin de işletim sistemi bazında
evet.
Cazipleştirmesi lazım.
Yani hiç şu an oturup server kur Türkiye'de host et bu mantıklı bir iş değil şu fiyatlarla.
Tabii, çok yüksek ediyoruz.
Diğer habere geçeyim. Tamamen yerli ilk güneş enerjisi santrali İstanbul'da kurulmuş.
İstanbul'da yine.
Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi.
İstanbul sanki çok güneşli bir yermiş gibi. Yani güneyde olsa da ama şey herhalde araştırma bazlı değil mi?
Tabii 500 kW'lık küçük bir santral. Daha sonra 2 MW'lık bir tesisler kurulacak. Amaç şu abi. Öncelikle şeyleri bu büyük enerji tüketen alışveriş merkezlerini falan bunlarla halletmek için, bunlarla enerjiyi buradan vermek için. Tabii o zaman İstanbul'da çok var.
Çatılarını kullansınlar. Şeyden alışveriş merkezlerinin.
İyi bir şey. Hiç olmazsa doğayı kullanarak enerji üretmek mantıklı bir iş. Fazla yatırım yapılmayan bir alan Türkiye'de.
Değişik bir şey.
Evet.
Hava hani şeyler, pervaneler daha çok ilgi gördü. Hani yolda giderken falan görüyorsun ufak ufukta dönen pervaneleri evet. De güneş enerjisi çok fazla hani elektrik üretimi açısından
daha doğrusu,
benimsenmedi.
Güneş
Türkiye'de.
Enerjisi şeyden benimsenmedi. Şehirlerde benimsenmedi. Yoksa senin dediğin gibi tatil yörelerinde sürekli güneş altı olan yerlerde, bütün otellerde mesela her yerde
şey
kullanılıyor.
Her binada
panel var.
Biz Özkan'la AMD'nin bir toplantısına gitmiştik. İspanya'da Malaga diye bir yerde. Orada evet. Bizi bir otele yerleştirdiler. Otelin bir cephesi tamamıyla güneş paneliydi. Ve lobide bir büyük bir ekranda şey gözüküyordu. İşte şu an ne kadar elektrik elde ediliyor. O elektrik otelin genel tüketiminin yüzde kaçını karşılıyor falan. Böyle real time grafikler, datalar, şey veriler falan çıkıyordu. Çok ilginç gelmişti bana. Demek ki olabiliyor.
Evet.
Ha, maliyetini bilmiyorum. Ama oluyor. Hele şimdi elektriğe %9 küsur yeni zam.
Zam gelmiş bu hafta. Cumartesine
kadar geçelim. Evet, gittikçe cazipleşecek. Inquire sitesi vardı ya.
Evet.
Hala vardır da yıllardır bakmıyoruz özelliğini kaybetti diye. O adamlar devletten, işte İngiltere merkezli bir yayın. Belediyeden teşvik alıp çatılarına güneş paneli kaplattılar. Ve bütün işte derginin ihtiyacını oradan harcamaya, kullanmaya tedarik etmeye çalıştılar. Belli bir oranda başarı elde ettiler. Hatta her ay şeyi veriyorlardı işte ne kadar kar ettik. İşte ne kadar şey yaptı yatırım tabii hemen kar etmeye başlayamıyorsun. Ama işte şu kadar bu ay şu kadar cebimizde kaldı. Şu ay böyle kaldı. Çok güzel grafiklerini falan çiziyorlardı ki Londra'dalar. Yani güneşli olmasıyla tanınan bir yerde değiller.
Ha, evet.
Havanın genelde kapalı olmasıyla tanınan bir yerdeler. Buna rağmen adamların projeleri kendilerine göre kendilerince başarılıydı. Oluyor demek ki.
Evet,
işte.
Evet oluyor. Haftaya bilişim zirvesi 2011 başlıyor bu arada.
Bu SEBİT'le bağlantılı bir şey mi?
SEBİT daha sonra başlayacak.
Ha, genelde ayrı. Onlar aynı zamanda olurdu. Evet. Ben çok eleştirirdim.
Arka arkaya olacak bu sefer. İyi. Geçen sene de öyleydi yanlış hatırlamıyorsam.
Yani bir yanlıştan sonunda dönülmüş. Fakat başka bir yanlış var.
Evet şu an bütün firmalar, koca koca firmalar basın toplantılarını bu haftaya yığdılar abi. Bu bilişim zirvesinin olduğu haftaya.
Hatta İstanbul dışı.
İstanbul dışı olanlar.
Şehir, ülke dışı etkinlikler evet. bile varmış. Biz bilmiyoruz.
Evet.
Çok garip ya.
Evet, Microsoft bile o haftaya basın toplantısı
koydu. TTNet.
TTNet.
Biz de gideceğiz evet. kısmetse. Ya bilişim zirvesi 2011 diyorsunuz. Ha ben şunu şeyde söyleyeyim ama uzatmayacağım. Ben bu bilişim zirvesini falan zerre kadar kıymet vermiyorum. Ve gayet lüzumsuz havanda su dövülen etkinlikler olarak görüyorum. Ama ha sektör için benim garip kendime özgü görüşlerimi bir kenara bırak. Bu sektör bilişim zirvesine bayılıyor. Evet. Böyle etkinliklere bayılıyor. E kardeşim sen sektörün lider firmasısın. Buna nasıl dikkat etmezsin? Hadi Sebit zamanı olsa diyeceğim ki ya Sebit'i artık herkes kim çöpe attı. Hı-hı. Ama işte bu bilişim zirvesi için kendinizi paralıyorsunuz. Basın her türlü etkinliği oraya yapıyorsunuz.
Basında böyle hepimizde bilişim muhabirleri 3-5 tane olur. Yollarsın her yere
tabii,
aynı
tabii.
anda.
Ha, tabii.
Ama takip bizde değil ki bizde yayın sahipleri gidiyor.
Tabii.
Çoğu da bilişim muhabiri yok zaten.
Tabii ki tabii ki. Tabii ki. O yüzden hani zamanlama çok kötü.
Çok berbat bir zamanlaması var evet. Biz de herhalde katılamayacağız öyle gözüküyor. Çünkü yok yani öyle bir kaynağımız.
Biz TTNet'in etkinliğini takip edeceğiz.
Evet.
Kısmetse onun dışında da hani İstanbul içindeki etkinlikleri de artık değerlendireceğiz. Yoksa hani bilişim zirvesine zaman ayırmamız zor.
Evet. Oyun dünyasına geçelim. Zaten bir tane var. Bu hafta Steam'de pek bir numara yok. Battlefield 3 beta.
Çıktı.
Çıktı. Ama sana hemen söyleyeyim abi. Electronic Arts'ın skandal oyunlarından biri oldu bu. Çıkış. Şunun için. Şimdi bir Medal of Honor kullanıcıları vardı. Bunlar erken beta anahtarı aldılar. Sen de aldın.
Bende de varmış. Bende Xbox sürümü vardı. Evet. İşte oyunu aldık lisanslı.
Doğru.
Register falan ettik ilk. Zaten register etmeden oynayamıyorsun.
Evet. Sen o Medal of Honor'ı aldığın için bir tane key aldın.
Evet.
Bu key ne işe yarıyor? 29'unda çıkacak. Open beta'dan önce. 2 gün önce.
Early access.
Evet. Sadece 2 gün bir daha aslına erişim. Bakarsan. Evet. Bir hafta falan olması gerekiyor.
Ha, ben de şimdi sana onu soracaktım. Bütün bu pre-order, early access falan şeyi 2 gün içinde değil için, mi?
Evet. Bir de benim gibi Battlefield'ı 3'ü ön sipariş edenlere de aynı key verilecekti.
Bizlerin haberi olması gerekiyordu.
Evet. 27'si sistem şöyle çalışıyor. 27'si olmadan sana keyleri maille yatıyorlar.
Tamam.
Ama bir bakıyorsun 26 oldu yok. 27 oldu yok. 28 oldu yok. 29 geldi. Open beta'cı hala yok. Bu arada artık eskisi gibi değil. Yani bu işler duyuluyor. Kullanıcılar arasında kalmıyor.
Değil mi?
Facebook'a sayfaları var. Kıyamet gibi küfür kıyamet şu anda. Evet. Elektronik artsın. Binlerce insan görülürken o key, keyini alamamış.
Bana gelmedi. Ben unutmuştum bile. Hani öyle bir Medal of Honor'ı aldığımdan ötürü öyle bir hakkım olduğunu falan unutmuştum. Dün Macit hatırlattı. Zaten dün açılmıştı beta. Sana da hiç gelmedi.
Facebook'tan da işte takip ediyoruz. Oradaki mesajlar bile yeter zaten. Sonra işte forumdan bir moderatör kendi özel hesabını veriyor. İşte bana başvurun size göndereyim falan.
Olmaz.
Böyle saçma tabii, sapan işler.
Binlerce kişiyi nasıl şey
çözeceksin. Sonuç itibariyle abi bu işi beceremedi Electronic Arts ve Origin'in açılışı aslında Battlefield 3. Gerçek anlamdaki açılışı evet. bu. Hiç böyle bir yoğunluk olmayacak, olmamıştı daha önce. Girenler de feryat ediyorlar işin tuhafı.
Tabii tabii.
Çünkü şimdi, oyuna girip de atılan var, oyuna giremeyen var, serverlara bağlanamayan var.
Ben ilk önce şu sorunu yaşadım. Ha, dün ben işte Xbox 360'a açıldı. Hani Early Access diye bir şey kullanamadım ben de. Bana hiç mail gelmedi. Sana da gelmemiş. İşte dün ben kendim hani edebimle download ettim evet. herkes gibi Xbox 360'a. Oynadım. Sonra bir kere oyunun ortasında işte sunucuyu bulamıyorum falan dedi kesildi ama belki lokal sorundur. Yarım saat 45 dakika kadar oynadım. Sonra şu şeye bakayım dedim. Hani çünkü oyunun içinde hep şey diyor. Battlelog'a bağlan. Battlelog'u
söylememiz lazım. Battlelog bu bir web sayfası PC'de. Evet. Siz Xbox'ta da öyle.
Tabii ya PC'de Xbox'ta şey yok. Hani Battlelog'a
browser. Oradaki browser ne?
Şeyden şey yapamıyorsun. Şimdi şöyle Xbox 360'ın içinde şey çıkıyor. Hani bir pencerede işte Murat şey oldu, general oldu. İşte Ahmet el bombası uzmanı oldu falan gibi haberler geçiyor ama o statlar falan beta'da en azından yok. Hmm. Bütün erişim için bilgisayar başına
tamam.
oturuyorsun.
Yani evet. Şimdi sorun şu. PC'de tabii ki olay browser olduğu için mesela 64 bit browser'da o Battlelog çalışmıyor. O bir.
Niye?
Yok, şu anda destek yok.
Herhalde beta bu plugin diye. Şeyindendir.
Bir tane plugin yükleyeceksin.
Ben o plugin'in desteği yoktur.
Evet, bir girdim. Zaten o şey yüklenmedi bir defa. O Battle.log sayfası açılmıyor. İlk başta işte browser'ınız desteklemiyor. Allah. Bütün browser'ları denedim. Tarayıcıları denedim. Hmm. Hiçbirinde çalışmadı. Neymiş efendim? Meğerse bu Origin ve hatta bu şey plugin'ler falan filanlar Trendmicro tarafından spyware olarak algılanmış. Ve sen şimdi Trendmicro'ya laf edeceksin.
Trendmicro'ysa hiç şaşırmam. Her türlü felaket abi, gelebilir başınıza.
Hakikaten de spyware'miş biliyor musun?
Niye?
Eula'da bulmuşlar. Yani hakikaten spyware olarak çalışıyormuş Origin.
Allah Allah.
Dolayısıyla Trendmicro aslında doğru yapmış.
Allah Allah.
Tabii doğru yaptı ama biz bu sefer giremedik.
Şimdi bu plugin'in özelliği zannedersem şey Murat. Web sitesi içinden oyunu başlatıyorsun.
Şimdi evet bu da değişen bir şey. Oyun, oyuna girmiyorsun. Web sitesinden başlıyor oyun ve küçücük bir ekranda başlıyor. Aşağıda yüklendiğini görüyorsun oyunun.
Hmm.
Ve enteresan
Allah
bir şey var.
Çok
oyun bir açılıyor. Full ekran değil. Tam ekran değil. Bir pencere içinde açıyor. Sen alt enter yapıyorsun. Öyle giriyorsun.
Bir de şeymiş. Ben Xbox'ta oynadım. Böyle bir sıkıntı yok. Ars Technica'nın yazısını okudum. Adam diyor ki çözünürlükleri falan değiştirmek için oyunun ortasında.
Evet.
Hani herkes mermiler havada uçuşurken sen settings'e girip.
Sen onu boş ver. Ne grafiği? şeyleri insanlar ilk başta oyunun grafikleri değişemiyor zannettiler. Tuşları değişemiyor zannettiler. Dediğin gibi oyunun herhangi bir ayarına girmek için oyunun esnasında oyunun içinde olacak.
Şeyler mermiler yağarken üzerine
evet,
sen yani, çözünürlük değiştireceksin.
Evet. Oyunla olmaz. Login olman yetmiyor.
Oynamak
oyunun içinde
evet,
olacaksın.
Çok saçma bir şey. İnanılmaz bir
ben
şey.
Ben onu test ettim abi. Durdum öyle. Ayar yapıyorum. Geldi beni biri vurunca ayar ekranından çıktı.
İşte. vurulmadan durmak mümkün mü?
Mümkün değil.
Anında yani hele bir de aynı yerde sabit duruyorsun.
Evet.
En güzel şey lokmasın yani adamlar. Direkt headshot. Ya bu çok saçma sapan olmuş. Neyse işte ben Xbox'ta oynadığım için ben bu sıkıntıları yaşamadım. Xbox'ta hani options şeyde hani ana menüde options var. Ha tamam orada zaten çözünürlük falan olmuyor ama işte ses ayarı işte yok işte surround hoparlör mü bilmem ne sonuçta bu işte setting dedim, ayarlar. Oyuna başlamadan.
PC'de çok kritik yani. Keybinding yapacaksın. Tuşları
değil
atacaksın.
Mi? Değil mi? Şey ama güzel bak Battlelog'u ben beğendim. Battlelog şimdi
sistem mantıklı.
Battlelog şey değil. Beni çok hani ya bu nasıl bir şey falan dedirten bir şey değil. Çünkü bu Halo'da var.
İşte, evet.
Halo'nun işte yapımcısı Bungie'nin sitesine girdiğinde işte hani sıktığın mermi sayısına kadar hepsinin istatistiği var. Haritada hangi yerde ölmüşsün falan her şey var. Ama işte bir tek oradaydı. Şimdi bu oyuna da gelmiş ve güzel olarak gelmiş. Ben hani o web sitesinde gezmekten hoşlandım. Ve hani böyle bir istatistik sistemi falan görmek hoşuma gitti. Ama hani ben ne yaşadım Xbox 360'da? Bir kere oyundan düştük. Hadi neyse. Bir kere ufak bir bug oldu. Hani bombayı kuruyorsun ya.
Evet.
Tam bombayı ben kurarken beni öldürdüler. Oyuna yeniden başladığımda bomba benden bir kilometre uzakta olduğum halde hala kurabiliyordum. Ve arm yapabiliyordum ve o sayede kazandım da yani. Ama bak.
Hmm.
Onun dışında ama tıkır tıkır çalıştı şeyde.
Çalışıyor.
Şey kötü olmuş. Harita çok kısıtlı. Araç yok.
Tabii.
Beta'da. Peki sen oyuna ne diyorsun ama?
Şimdi oyunun tabii ki araç maraç olmayınca bir piyade oyunu şu anda.
Tadı kalmıyor.
Şöyle oyuna uzun zamandan sonra Prone yani sürünme gelmiş bir defa. Bu çok önemli bir değişiklik.
Hmm.
Oyunda sniper olarak oynayacakların avantajına bu değişiklik tabii ki. Bu bizi biraz çıldırtacak oyunda öyle gözüküyor.
Bir ayar herhalde çekecekler Murat.
Bir şeyler
çünkü şey
herhalde.
Olayını ben de gördüm. Adamın biri bir yere yatıyor.
Evet.
15 dakika 15 dakika herkesi indiriyor.
Evet.
Kimse ona dokunamıyor.
Bunu bir şekilde halletmeleri lazım. Ya da hallettiler nasıl?
Ayar çekilecektir ya. Vallahi ne diyorsun grafiklere? Hani yorumlar o kadar şey ki, çeşitli ki.
Vallahi oyunun grafikleri Love'dan başlıyor, Ultra'ya kadar gidiyor.
Hmm.
PC tarafında tabii sen onu
ben görmedim.
Görmüyorsun.
Ama open olduğuna göre ben PC demosunda indiririm bugün, betasını indiririm.
Tabii.
Doğru.
Şöyle diyeyim sana abi, oyunun low grafikleri, düşük grafikleri Battlefield 2'nin maksimumundan daha güzel.
Güzeldir tabii canım şey Frostbite miydi?
Evet.
Frostbite 2 engine. Şimdi o belirli. Fakat bu yeni haritada şey yok. Ya hani ne grafikler be dedirtecek bir
ultrayı açarsan oluyor.
Hı.
Ama nerede oluyor? Dışarıda olursan Çayırda, çimende. Orada hakikaten güzel.
Şey güzel. Çayır, çimen, ağaçlar çok güzel. Ağaçlar yani, yıkılabiliyor, devrilebiliyor.
Yıkılabiliyor. Orada bir
biraz
şey var yalnız.
Biraz fazla kolay devriliyor.
Evet. Yani koskoca bir ağaç kökünden sallanıyor.
Değil mi? Hemen yıkılıyor.
Dal gibi.
İşte.
Onun dışında şeylere dikkat ettik. Xbox'ta öyle mi bilmiyorum. Yerdeki çiçekler bile yerden yüksek. Yani dalları var, kökleri var. Yani yere yapışık dokular değiller.
Ya şey benim çok hoşuma gitti. Hani bir kere bir de bitkiler falan şu bizim Crysis'te görüp de bu ne ya dediğimiz Crysis 2'de görüp de ne dedim iki boyutlu texture değil yani hala bu devirde. Ben biraz şeyde zorluk çektim. Düşmanla dostu ayırt etmede. Dostların üzerinde genelde ismi yazıyor kafasında.
Onu hallediyorsun abi. Orada sorun hiç yaşamadım çünkü Battlefield'ı ben oynuyorum arada. Yani o biraz oyna alışacaksın ona, o sorun değil.
Silahlara ne diyorsun?
Silahlar güzel olmuş. Grafikleri de olsun, şu olsun, bu olsun ama PC tarafında en azından şunu söyleyeyim. Headshot yapmadım, adamlar ölmek bilmiyor. Hatta beni vuruyorlar. Ben durdum bekliyorum ne zaman öleceğim diye. Yalnız şu var, galiba mermilerin bir kısmı gitmiyor. Yani vuruyor gibi gözüküyor ama gitmiyor.
Şey dediler Murat. Ben 45 dakika falan oynadım. Çok fazla test edecek halim olmadı ama... Şimdi çoğu oyunda biliyorsun pek mermiler balistik bir yol izlemez. Yani yer çekiminden etkilenmez. Attığın yere gider. Railgun gibi. Doğru. Quake'deki. Bunda drop var diyorlar. Yani yer çekimine göre biraz düşüyor attığını. Yani biraz yukarı atacaksın gerçek hayattaki gibi.
Ya o şeyde de vardı. Bad Company 2'de de öyleydi. Ama buradaki durum farklı. Burada yani karşındaki adamı tarıyorsun. Mesela adam seni vurdu. Adamın sağlığına bakıyorsun. Adam hala %100. Ya ben yarım saat taramıştım seni.
Onu ben de anlamadım. Evet. Şeyi gösteriyor. Seni vuran adamın çünkü sağlığını ve şey olayına ne diyorsun? O benim hoşuma gitti. O adamla senin arandaki rekabeti gösteriyor.
Evet.
3 sen vurdun, 2 o vurdu gibi. Bana bir kere Murat şey biraz yavaş geldi. Öldükten sonra tekrar spawn oluyorsun ya. Ya o işte şeyi gösteriyor ya. Hani bir seni öldüren adamı bir 3-5 saniye gösteriyor. Onun maceralarını falan. O birazcık ya ben daha hızlısın.
Ama o şunun için var abi. O server tarafında kapanabilen bir özelliktir. Onu gösteriyor ki pusan adamları gör. Nerede pustuğunu.
Ha o bakımdan iyi. Doğru. Ben onu düşünmemiştim.
Bunun dışında abi orada şey gelmiş. Güzel olmuş. Çok sinir eden bir durum vardı. Bu revive olayı var ya. Öleni doğrultuyorsun. Hayata döndürüyorsun.
Evet.
Şimdi istemezsen dönmüyorsun.
Peki onun esprisi ne? Ben de bunu okudum da anlamadım.
Şimdi ben haritada bir yerdeyim. Beni sürekli öldüler. Cephanem yok. Hiçbir şey mi? Bıçağa kaldım. Öleyim yeniden doğayım istiyorum. Ama adam beni habire
revive ediyor. Yine
bıçakla
kalıyorsun.
Ben de bıçakla kalıyorum.
Tamam. Bunun doğru. Gibi. Onu reddetme varmış.
Evet bunu reddedebiliyorsun.
Şey de şu bu arada Ars Technica'da okudum. Bu Caspian Border diye bir harita var.
Evet.
64 oyunculuk. Arada sırada onu açıyorlarmış. Onda uçaklar, tanklar falan var. Arada sırada açıyorlarmış. Şifresini de Twitter'dan falan veriyorlarmış. Ama şey ara ara. He. Mesela Ars Technica'nın şeyi editörü şey diyordu. Yani son 15 dakikasına yetiştim. Hakikaten havada uçaklar uçuyor. Hatta önüme uçak düştü falan diyor. İşte belki ilerleyen günlerde artar o sıklık. He. Ya da belki eklenir şeye.
Oyunun ultra ayarlarını açtığım zaman GTX 460'ın zaman zaman zorlandığı yerler oldu. Yani 460'ı biraz aşan bir oyun.
Şimdi sen oyunu satın aldın.
Tabii
ben şimdi sana dolayısıyla şey $60 vereceğim mi diyemiyorum. Hani soramıyorum aldın bile
ben,
sen.
Benim bütün alış amacım şu birkaç gün önceden oynayayım ki teknoseyirle bir şeyler kıralım diyeydi ama olmadı işte boşa gitti.
Peki şey sen key aldın galiba.
Ben doğrudan orijinden key aldım.
Ha, ama şey orijinden aldım.
Orijinden aldım.
Tamam şey
bir de
değil.
O süreç nasıl işliyor orijini de görmem gerekiyordu.
Bu Rus keyi, Mus keyi
yok,
değil.
Yok o işe daha girmedim. Evet. Ama şunu söyleyeyim hani buradan gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum ki Rus keyi aldım. Gitti gidiyor oradan dedim. Rusya'dan gelmiş o keyleri aldım. Çünkü orijin çok müthiş bir kazık atıyor. Steam'deyken oyunlar Amerikan dolarıydı. Origin Euro.
Euro.
Halbuki biz Eurozone'da değiliz. Biz Avrupa Birliği'nde bile değiliz.
Evet.
Ama işlerine geldiği anda biz Türkiye Euro bölgesine giriyor.
Evet. Yani Euro olmasında bir sorun yok ama sorun şu şöyle hani netleştirelim. Amerika'da $30, Avrupa'da €30.
Ya,
hani kur farkı dikkate alınmıyor.
Doğrudan bize geçiyor.
Daha pahalıya geliyor aldı.
Dolayısıyla gitsinler. Gitti gidiyor da 35 liraya key satılıyor. Onlardan alsınlar.
Araştırsınlar, şey yapsınlar. Şimdi Murat benim anladığım kadarıyla bu oyunlarda ikinci el K olayı lazım olduğu için ikinci el piyasası olmayacak. Yok. Ha single player için olur bir belki de.
Kutular Türkiye'de kampanya falan olduğu zaman marketlerde kutulu olarak alırsan yine fazla zarar etmiyorsun. Ha. Türkiye fiyatı orijinden daha uygun.
Valla ben şu ana kadar gördüğüm oyuna $60 veremeyeceğim. Hı hı. Hani çünkü zaten ağırlıklı olarak single player oynayacağım. O bakımdan da ya açıkçası şu anda hani şunu söylemem lazım. Modern Warfare 3'ü daha çok merak ediyorum. Hmm. Çünkü single player deneyimi Call of Duty'lerin hepsinin muhteşem.
Orası öyle.
Bölümlerin her şeyi harika. İşte pek ben tabii Xbox 360'da denedim. Grafikler falan da bana öyle abi yani inanamıyorum bu nasıl grafik falan dedirtecek bir şey yok.
PC
lazım. Güçlü PC lazım.
Evet. Dediğim gibi GTX i̇şte, 460'ın bir üstünde ne var? 560 var. Hakikaten öyleymiş. Evet. Ben biraz PR çalışması mı dedim. Ama yok gerçekten 560 istiyor.
Ben şunu beğendim. Hani çok akıllıca bir şey yapmışlar. Devamlı bir şeyler veriyor oyun.
Evet.
İşte ribbon diyor, kurdele kazandın diyor, işte madalya kazandın diyor, yıldız aldın diyor, işte silaha dürbün kazandın diyor, bilmem ne şeyin rütben arttı diyor. Hep böyle bir şey veriyor, veriyor, veriyor. Bu çok akıllıca.
Evet.
Çünkü şu Xbox'taki achievement için kendini nasıl paralayan insanlar var. Ben de az çok az achievement peşinde koşmadım saatlerce. O oyun içinde verdiğin o hani antin kuntin yok madalyadır yok işte şapkana yıldız şey kalp resmidir bilmem ne öyle bir bağımlılık yaratıyor ve sardırtıyor ki insanlara. Çok iyi yapmışlar, çok iyi kullanmışlar. En başarısız olduğun oyunda bile yani hiçbir şey yapamasan bile başkaları senin üzerinden spawn ediyor ya evet. Ona bile 10 puan 20 veriyor. Puan veriyor. Bölüm sonunda şey alıyorsun hani maç bittiğinde onunla bile bir şeyle
o şeye bile puan veriyor şu anda. Daha açıyor. Önce yoktu. Suppression yani adamı
bastırmak.
Öldürme ama bastır. Evet, evet. Ona bile puan veriyor.
Evet. Onu güzel yapmışlar. Böyle bol bol acaba nereye kadar gidiyor değil bu mi? Açmalar.
Evet.
Çünkü hani 3 maç mı ne tamamladım daha bir sürü şey açıldı.
Doğru.
Habire şak şak şak şey bir şeyler geliyor.
Tabii o sistemin olduğu gibi aktarılacağından emin değiliz. Yani belki puan sistemini değiştirebilirler.
Beta'dan tabii şimdi beta'yı konuşuyoruz. Evet. Onun haklarını verelim. Ben şeyi merak ediyorum. Bu istatistikler full oyuna yok, aktarılacak mı? Keşke aktarılsa. O kadar headshot headshot
belki,
yaptık
belki
yani.
Belki biraz da o yüzden böyle bol keseden anlatıyorlardı. Nasıl olsa aktarılmayacak.
Ha, deneyelim diye.
Onun dışında beta'da sorun olarak benim gördüğüm grafik sorunları var. Bazen yerin içinden gidiyorsun yani dokuların altına giriyorsun.
Evet.
O vardı. Bir de şöyle bir şey var. Nvidia'nın son sürücüsünü 285.38'i kurarlarsa ki oyun da bunu söylüyor zaten kur diyor. Biraz daha rahat ediyorlar.
AMD de şey sürücüsü çıkardı. Battlefield 3 sürücüsü hı-hı. çıkardı. Beta sürücü.
Evet.
Ama o da çıkarttı.
Bu da beta zaten.
Valla güzel bir oyun ama
ben
hani
alınmasını tavsiye ediyorum. $60'da multiplayer oynayanlar için eder.
Bir sene iki sene oynayacaksın çünkü.
Evet.
Yani en azından iki
ama
sene oynayacaksın.
Ama EA'nin şu yaptığı terbiyesizliğin de bir şekilde karşılığı olmalı. Ya bundan sonraki işte expansion pack'i mi bedava verirsin ne yaparsın bilmiyorum. Ama söz verdiler ve tutmadılar. Çünkü bir sürü insan o yüzden pre-order yaptı bunu.
Şey nasıl peki? Son olarak onu sorayım yani. Şimdi ben Xbox 360'da oynuyorum oyunları.
Evet.
Multiplayer olarak çok fazla şeyim yok ama Halo Reach'i hani her hafta 1-2 gece oynuyorum.
Evet.
Şimdi bir sürü oyun modu vardır. İşte Capture the Flag falan gibi şeyler. Hani sayısız mod vardır şeyde Halo'da. Ama şeyde çok beklersin. Hani bir oyun oynayalım. Hani hadi Capture the Flag oynayalım. İşte sen girersin kendine hani başvurunu yaparsın. İşte daha 8 tane daha adam, 7 tane daha adam bu. O adamların bulunması ki 120 bin, 130 bin, 140 bin kişi online olduğu halde o adamların bulunması, o listenin full dolması dakikalar sürer. Yani 5 dakika falan beklersin genelde. Hele bir de mesela Big Team Battle denen 8'e 8, 16 kişilik maçlar var. Oho, o 16 kişi. Çünkü 16 kişilik liste oluşur. Birileri quit çıkar. Yapar. Yine looking for player der falan filan. Bir eziyettir. Burada hızlıydı.
Burada çok hızlı artı.
Find a game ya da işte join a game diyorsun bir anda oyundasın.
En nefret ettiğim şey benim bu oyunlarda oyun içindeki o browser vari, o tarayıcı vari şeydir. Server arayan sistemlerdir. Burada şey çok başarılı olmuş.
Basitleşmiş.
Tarayıcı üzerinden bu işi yapmak çok Mantıklı bir iş olmuş.
Evet, o bir şey. Tabii Xbox'ta o olasılık yok. Biz yine şey yapacağız. Xbox'ta basitleşmiş gördüm. Tabii tarayıcıdan bu işi yapmak, arkadaşlarını yönetmek falan. İşte o plugin o iş için gerekiyor zaten.
Ama işte şu olayı, yani oyuna girmeden böyle habire browser'dan girmek olmaması lazım. Yani oyunu biz ayrıcana açıp içinden ayarını falan yapmalıyız.
Tabii ki, tabii
onlar
ki.
Herhalde
onlar
beta
herhalde full sürümde. Çünkü Murat o çözünürlüğü, sesimesi değiştirmek için canlı
saçma.
Multiplayer bir oyunun ortasında durup da menüyü açmak akıl alacak gibi bir şeydi. Evet. Yani o beta için öyle belli
ki. Ek bilgi vereyim. Eğer ayarları değiştirirlerse, ekran ayarlarını, oyundan çıkıp tekrar girmeleri lazım. Oyun böyle bir
tam
şey yapmıyor.
O zaman da oyundan çıktın diye başkaları sana kızacak. Tabii. Çünkü hani quit eden lanetlenir ya.
Bu oyunda o kadar çok talep var ki öyle bir şey olmuyor. Sürekli birileri geliyor. Yer bulamıyorsun.
Giriyor. 10 Ekim'e kadar galiba
evet,
çıkmış,
bu 10
oynayacağız.
Kadar çık. Sonra asıl bana sorarsan bu oyun
küsüründe,
20 küsüründe full sürüm hazır olacak bir şey
çıkacak. Valla ben çıksa da hemen alamayacağım. O kadar çok oyun çıkıyor ki Murat, hangi birini alacağız? Raid çıkıyor. Xbox'ta işte Forza Motorsport çıkıyor. Çıkıyor Allah, çıkıyor.
Valla benim bir Skyrim'im kaldı.
Onda Skyrim var. Önümüzdeki seneye kayan Mass Effect 3 var.
Evet, o kadar da
oynayacağım. Gears of War çıktı Xbox'ta. Space Marine'i alamadık daha falan. O yüzden şey, hangi birine para yetişeceği belli değil.
Evet.
Battlefield 3'ü düşünüyorum ama dur bakalım.
Abi programın podcast'imizin sonuna geldik. Teknoseyir'le ilgili bir şey diyecek misin?
Valla bölümleri çekmeye devam ediyoruz.
Evet.
Enteresan şeyler var.
Önümüzdeki haftalarda çok bomba bölümler var tozlu raflarda.
Tozlu raflarda ilginç şeyler var. Sokakta bir şeyler olacak. Hani Teknoseyir sokağa çıktığında çıkacak.
İnşallah.
İnşallah öyle şeyler olacak. Devam ediyoruz. Birazcık tozlu raflarda yazılıma son zamanlarda ağırlık verdik. PC'ye çok hani takılmadık. Hani Abit gibi, şey gibi, 3DFX gibi konulara takılmadık ama hazırlanan bölümler var. Şu kargolar, ürün toplama işi çok uzun sürüyor.
Tabii.
Yani hakikaten bomba bir şeyler var. Fakat hani eBay'den kargo bekliyorum. Ya da işte eBay'den ürünü düşsün de alayım diye bekliyorum falan. Yoksa yani o yine Abit, 3DFX gibi, Quantum gibi marka efsaneleri devam edecek.
Evet, uzun zamandır söylemediğim bir şey söyleyeyim. Taklitlerimiz yine çoğalıyor.
Aa, acayip.
Hem de nasıl çoğalıyor?
Hem tozlu rafların var hem teknoseyirin
evet.
var.
Evet.
Ne güzel. Taklit en büyük iltifattır
yani,
demişler.
Biz çok memnunuz. Şikayetçi değiliz.
Evet, evet. Artsın.
Artsın daha çok.
Artsın olsun. Sayısı.
Evet, Levent abi
bu kadar. Bu hafta da böyle.
Gelecek hafta görüşmek üzere.
Herkese iyi hafta sonları.